Ayrım 25, sayfa 336. Son utanç. 31. yaş gününün arifesinde Joseph K. davasının sonucunu bekler. Davasının başlamasının üzerinden tam bir yıl geçmiştir. Çember kapanır ve K. çemberin kendi etrafında kapanmasını sineye çeker. Bir zaman görevliler ona siyah bir kostüm giymesi üzerinde diretmiş, K.'nın "ama henüz duruşmaya çıkmıyoruz ki" itirazına karşın dediklerini yaptırmışlardır. Şimdi ise K. kendiliğinden siyah bir giysi giyer. Resmi kostüm ek olarak parmaklarını gergin saran yeni eldivenler geçirir ellerine. Eldivenler yalnızca yapılması düşünülen önemli bir ziyaret değil, aynı zamanda bir cerrahın bir ameliyat için hazırlanışını çağrıştırır. K gerçekten her şeye hazırlıklı görünür. Bütün sahne boyunca her şeye hazırlıklı bir kimsenin serin kanlı görünümünü sergiler. Daha önce haber vermeksizin eve gelen iki baya, "Demek sizler benim için görevlendirildiniz," diye sorar K. Bu cümledeki "demek" sözcüğü, K'nın ruhunu dolduran yıpranmışlık, teslimiyet ve nefretin bir araya gelerek oluşturduğu tuhaf karışımdan kaynaklanır. Nefretin görevlilerin besbelli sıradan kimseler oluşuna mı, yoksa onların giysi ve davranışlarına mı yönelik olduğu belirtilmez metinde. Bütün öğrendiğimiz, olaydaki kuklamsı, komedimsiliğin, K'nın için nefret sınırına kadar gelip dayanan bir hoşnutsuzlukla doldurmuş olmasıdır. Yaşlanmış, ikinci sınıf oyuncular yolluyorlar ki beni, der K kendi kendine. Ama Kafka cümlenin sonunda gelecek olup adamların yollanmasındaki amacı belirtecek fiili kahramanın söylemeden bırakmasına izin verir. İki bay onu duruşmaya götürmeye mi gelmiştir, öldürmeye mi, yoksa onu kurtarmaya mı? K henüz bilmez bunu. Adamların katmerli çenelerini fark edince, "Belki de tenor şarkıcılar bunlar," diye geçirir içinden ve adamlara sorar. "Hangi tiyatroda oynuyorsunuz beyler?" Soru adamların şaşırıp kekelemelerine yol açar. İncelikli bir tiyatral hava içinde son bulmaları Kafka'nın epik anlatılarının özünde var olan bir şeydir. Kafka için mutlak bir son, mutlak bir lanetleme ya da esenlik diye bir şey olmadığından, tersine bunların olmayışının yol açtığı korku ve umutsuzluk dolu, acılı anlar, sonsuz bir dizi halinde uzayıp gittiğinden, yazar kendi üslubuna taban tabana karşıt yardımcı araçlar el atmadan yapamaz. Özleri gereği, son tanımayan anlatılarını bir sona kavuşturmak için kostüm ve maskeye sığınmaktan başka kişiye gelmez elinden. Kuşkusuz, inanç yerine tiyatrele başvurmakla eski Avusturyalıların genç kuşağına mensup biri, Hofmannsthal'ın bir akrabası olduğunu belli eder Kafka. Ne var ki bu üslup öğelerinin kendi kişisel dolaysızlık ve dürüstlüğüyle bağdaşmazlığının bilincinde olduğundan biraz bir kaba parodiye başvurur. Bu kayıp romanının sonunu oluşturan ya da en azından Amerika romanının sonunda yer alan Oklahoma Doğa Tiyatrosu'nda belli eder kendini. Öte yandan açık son, yani romanda bir son sahnenin bulunmayışı, Şato romanının etkileyiciliğine önemli ölçüde katkıda bulunur. Kafka, dava için üç değişik son üzerinde durmuştur. Bir düş taslağında Joseph K'yı kendi gömülme töreninin başlıca tanığı ve oyuncusu yapar. Romandaki iki ziyaretçi bayanını satan iki adam bir mezar taşını havaya kaldırmış tutar. Pejmurdeliği ve grotesk coşkusu Titorelli'yi akla getiren bir sanatçı, K'nın ismini taşın üzerine yazmaya başlamıştır. Bu davet, yukarıda ismi görkemli süslemelerle taşın üzerinden dolu dizgin geçerken, K'yı yumuşak bir amansızlıkla mezarının dipsiz derinliğine gömülmeye ayartır. Romanın bitirilmeden kalmış bölümlerinden biri olan Evde ise roman için vizyoner bir son düşünülür. Bu bölümde ressamla dost olmuştur K. Bir gündüz düşünde Titorelli ona eşlik eder, kendisiyle birlikte mahkemeye gelir. K, ressam Titorelli'nin sevecen yaklaşımlarını sineye çekerek ondan gördüğü yardımın karşılığını öder ister istemez. Titorelli'nin erotizmi ne sınır ne doyum tanır. Kafka mahkemenin anlatımında yine su simgelerine sığınır. Ne var ki boş kalem odalarını ziyaretinde dalgalar kendisini yutmaya çalışırken burada onu sırtında taşır adeta. Göz açıp kapamadan mahkeme binasına varıyor, merdivenlerde seyirtmeye başlıyorlardı. Ama yalnız yukarı doğru değil, hem yukarı hem aşağı. Kendilerini hiç yormuyor, suda kayıp giden küçük bir kayık gibi üzerlerinde bir hafiflik duyuyorlardı. K tam ayaklarını seyredip bu güzel güzel inip çıkışın şimdiye kadarki yaşamına uygun düşmediği sonucuna vardığı anda, tam bu anda yere ilk bakışının üstünde gerçekleşiyordu değişim. O zamana kadar arkadan vuran ışık birden yön değiştirip önden akıp gelmeye başlıyordu. Işığın konumunda bu ani değişim, kuşkusuz mahkemedeki bir değişimden, mahkemenin bir düşünce değişikliğinden başka anlam içermez. K kanundan içeri girmeyi başarmıştır. Mucize gerçekleşmiş, sanığın gözünü kamaştıran bir ışık efekti olarak bağışlamanın parlak ışığı yüzüne vurmuştur. Romanın sonu için düşünülen bu iki çeşitlemedeki görüntü dili ne kadar etkili olursa olsun bir düş simgeselliğini açığa vurur. Davaya bir son bulmaya çalışan Kafka bu simgesellikten vazgeçmiş, gerçekin öğelerinden oluşup romanın akışında da hep göz önünde tuttuğu bir gerçek üstünde karar kılmıştır. Başka bir karara varsaydı, bütün davayı Joseph K.'nın bir düşü olarak yorumlama tehlikesine düşmüş olacaktı. Figüranlarını ve aksesuarı kendisine yabancı tiyatro dünyasından alarak K.'nın idamını sözcüğün gerçek anlamıyla sergileme yoluna gitmiştir. Ne var ki böyle bir tiyatrosallığa başvurmakla Joseph K.'nın davasında K.'nın tarafını tutar bir tutum takınmıştır. Cellatları bir tiyatro topluluğunun en kafasız elemanları diye bakılan tenorlardan farksız bir mahkeme, kendi kendine mahkum etmiş sayılır. Bir idam olayının ister istemez uyandıracağı dehşet duygusu, bu cellatların ehliyetsizliği yüzünden bir kabusa dönüşür. Öyle bir kabus ki, dava okuyucusunu romanı elinden kaldırıp atmaya zorlar adeta. Bu iki cellat bir yargının gereğini yerine getirmeye değil, K'yı katletmeye gelmiştir. Onları yollayan mahkeme, yolladığı aracıların davranışıyla rezil rüsva edilir. En önemli eyleminde kendini açığa vururken en bayağı şekliyle tiyatroya gereksinim duyan bir mahkeme, kurbanını ölüme yolladığı suçtan kendisi de arınık değildir. Bu yüzdendir ki ziyaretçilerinin solgun şişmanlıklarından, ağızlarından pek laf çıkmayışından ama hepsinden çok yüzlerindeki temizlikten tiksinti duyar ka. Göz pınarlarına uzanan, üst dudaklarını ovan, çenelerindeki kırışıkları yuvalanmış pisliği açıkça kazıyan eller hala bayağı görülür gibiydi. Çünkü bu temizliğin gerisinde memur yüzlerindeki bütün bu solgun pislik bulunur, yanaklarındaki tombulluğun gerisinde avukat Huld'un iktidarsız sarsaklığı ve ressam Titorelli'nin hayasızca gülümsemesi saklı yatar. Nasıl ki kanunun ışığı kanun çevresini saran karanlığı daha da koyulaştırmışsa, her iki ziyaretçinin temizliği de onların çıkıp geldiği pisliği daha da çoğaltır. Celatlarında mahkeme yıkanmış görünür ama arınmış değildir. K bu taşralı adam ise mahkeme üzerinde öğreneceği kadar şey öğrenmiştir artık. Bu temizlenmiş pislik paradoksunda celatların görevini ve niyetini sezebilir. Yolda giderken durur bir ara ve sorar. Neden başkalarını değil de sizi yolladılar? Karşı çıktığı şey sonuna gelmiş olması değil. Bu sonun temiz ve pisten oluşan bir karışım içinde gerçekleşmesi, gerçekleşmek zorunda olmasıdır. Çünkü ilgili paradoks da mahkemenin özü dile getirilir. Bu paradoksta da mahkemeyi ve onun bunaltıcı amansızlığını gördüğü için tüm karşı koymalardan kendi gönlüyle el çekmeye karar verir K. Çünkü kendisine kalan ve dolu dizgin geçip gitmekte olan kısa sürede anlar ki mahkeme karşısında insan onluğunu koruyabilmek için mahkemenin sergileyip kendisine tiksinti uyandıran tiyatrosallığına sırt çevirmesi gerekmektedir. Tartışmaktan, suçsuzluğu üzerinde diretmekten ve kendini coşkuyla savunmaktan vazgeçer. İdamının melodramını alabildiğine bir sadelikle karşılar. İtirafının kanıtladığına göre mahkemenin isteğine boyun eğmeye hazırdır. Kanunun bir kuklayı idam etmesine izin verir. Bölümün başında evden çıkmadan önce bir kez daha pencereye yönelir K. Karşıdaki bir evin aydınlık penceresinde bir kafes arkasında iki küçük çocuğun oynadığı görülüyor. Henüz yerlerinden kımıldayamadıkları için minik elleriyle birbirlerine dokunmaya çalışıyorlardı. Bu evlerinin pencerelerinden K'nın tutuklanma sahnesini izlemiş açgözlü ihtiyarların manzarasına düpedüz karşıt bir manzaradır. Ne var ki tutuklama olayının anısı bulundukları yerden ayrılamayıp birbirlerine boşuna ellerini uzatan henüz çocuk yaratıkların yer aldığı ve tüm masumiyetine karşın tutuklanmadan daha az cesaret kırıcı olduğu söylenemeyecek sahne gibi gerilerde kalmıştır. Yolda Fräulein Büsner görünür bir ara ve sonra yine sinir sahneden. K gördüğü şeyin gerçek mi yoksa tutuklanmasının o korkunç akşamına ilişkin bir anımsama mı olduğunu saptayacak durumda değildir. Mahkeme K'nın içindeki eski suçluluk duygularını canlandırmak için Fräulein Büsner'i K'nın karşısına okus pokus çıkarmışsa bu hokkabazlık numarası fiyaskoyla sonuçlanmıştır. K'nın bir yıl önce Fräulein Büsner'i bir kap yaparak bulaşık suyunu içine boca eder gibi korkusunu bu kabın içine aktardığı doğrudur. Ama şimdi K kendi kendisinin sorumluluğunu erkekçe ve tam anlamıyla taşımaya hazırdır. Artık onsuz, Fräulein Büsner'siz yapabilirdi. Dolayısıyla Fräulein Büsner yine gözden kaybolup gidebilir. Sağında solunda cellatları yeniden yürümeye koyulur K. Böylece baylarda uyandırdığı memnunluğun birazı da onlardan kendisine geçti. Bir polis yardıma çağırıp baylardan yakayı sıyırmaya yanaşmadığı gibi bundan böyle cellatları bizzat kendisi hızlı bir tempoyla çekip götürür. Öyle ki cellatlar nefes nefese kalır. İlk kez kılavuzluk işini K'nın kendisi üstlenmiştir ve bunu bir daha elden bırakmamaya kararlıdır. K'nın idamının kentin kıyısında kenarında bir yerde, kentteki faaliyet gösteren büroların ve mahkemelerin ötesinde, Taşlı adamın sonunda dönüp geldiği kırsal araziye yakın bir yerde gerçekleşmesi ilginçtir. Yaşamının son saatinde kanun uygulayıcılarının izin verdiği ölçüde uzaklaşır mahkemeden. Ama mahkemenin büyülü çemberini aşıp dışarı çıkmaktan cellatları kendisine alıkor. Öyleyken kanun isteğini yerine getirmeye yanaşmaz K. Cellatlar ellerindeki bıçağı kanun başının üzerinden birbirlerine uzatır. O anda kapıp vücuduna saplamak düşüyordu kendisine. Gel gelelim bunu yapamıyor, bir türlü tam anlamıyla kanıtlayamıyordu kendini. Görevlerin yapacağı bütün işi bir türlü kendisi üstlenemiyordu. Bu son hatanın sorumluluğunu söz konusu davranış için gerekli gücü kendisinden esirgeyen kim ise o taşımaktaydı. Joseph K. yürüdüğü bu son yolda sorumluluğun bilincine ulaşmış biri olduğundan tutuklanmasından bu yana kendisiyle oynanan oyunun iç yüzünü görebilecek durumdadır. K'ya sadece bir intihar ve bir kaçış gibi görünen şeyi kanun fedaice bir ölüm olarak bekler kendisinden. Dipnot, bu sahneyle yargı öyküsünün son sahnesi arasında göze çarpacak gibi bir koşutluk vardır. Ama otorite rolünü oynayan kişinin isteğine boyun eğen Georg Bendemann ile bu otoriter güçten hiç değilse yaşamın son anlarında yakayı sıyırmaya çalışan Joseph K. arasındaki ayrım aynı şekilde dikkat çekicidir. Kuşkusuz mahkemeye fedaice ölüm bir görev ve kendini kanıtlama, bundan kaçış ise bir hata, hatta bir suç olarak görünür. Öyle bir suç ki K.'nın bütün eski suçların üzerine adeta tüy diker. Ne var ki kendi kendisine karşı yeni ele geçirdiği sorumlulukla K, bu son hatanın sorumluluğunu o en yüce yargıcın tahtının önüne bırakıp çekilir. K'nın taşralı adamı önünde kapıcıların beklediği mekanlardan geçip kendisine gelmeye çağırmıştır. Ne var ki davası için gerekli gücü ona vermeksizin, Tanrı tahtının bağışlama ışığından bir kıvılcım içeren geleneksel geçiş izniyle bu ruh yolcusunu donatmaksızın yapmıştır bu çağrıyı. Joseph K'nın kendi kendini öldürmeye yanaşmayışında kutsal kitabı özgü, ama o bunu yapamadı da bir insanın öz değeri güçsüzlüğünün gücüyle üstün bir düşmanı savaşın son anda yenilgiye uğratışı açığa vurur kendini. Bir kukla gibi ölmesine izin verilmediğinden bir erkek gibi ölür. Dipnot, ayrıca bakınız 20 Temmuz 1916 tarihli günlük notu. Mahkum edildim. Yalnızca ölmeye değil, ölünceye kadar kendimi savunmaya mahkum edildim. K aşırı bir tanrı korkusu ve aşırı bir şüphecilik arasında sınırda ölür. Düşünebildiği ve konuşabildiği süre sözleri bu aşırı uçlar arasında bir dağınıklık içinde sağa sola gidip gelecektir. Çünkü bu dil sınırlara kadar ulaşacak güçten yoksundur. Yalnızca soracağı sorularla onların bulunduğu yeri gösterir. Ancak çok anlamlı sözdür ki dile gelmeyecek olan üzerindeki suskunluğu aralayabilir. Romanın kalan bölümü sorular ve belirsizliklerden oluşur. İdam yerinin bitişiğindeki evin son katına göz ilişen kanın içinde çeşitli sorular uyanır. Bir ışık çakar gibi bir pencerenin kanatları açılıvermişti. Bir insan uzakta ve yüksekte, zayıf ve ince birden ileri atılıp dışarı sarktı pencereden. Kollarını uzatabildiği kadar ileri uzattı. Kimdi bu? Derken bu sözleri bir dizi soru izler. Tek kişiden kalkıp, iyi bir insan mı? K'yı acıyan, ona yardım etmek isteyen biri mi? Genele yönelir sorular. Yoksa hepsi mi? Ve sonunda bir haykırışa dönüşür. Neredeydi o bir türlü yanına varamadığı yüce mahkeme? Orada uzakta zayıf ve ince, öldürmesi gereken insana kollarını uzatanın bizzat mahkemenin kendisi olabileceği, çünkü mahkemenin onu ne öbür dünyayı yollayabildiği ne de özgürlüğüne kavuşturabildiği, ancak alacakaranlık içindeki bir dil ve belirsizlik içindeki bir soruyla açığa vurabilirdi. Kafka'nın ustası olduğu o gizemsel simgeler oyunu da böyle bir yorum olasılığını destekler. Bir ışık çakar gibi açılan pencere kanatları, bir an kanun kapısından sönmeyecek gibi dışarı vuran aydınlığı, ayrıca esenlikle ilgili düşüncede kanun yüzüne vuran parlaklığı anımsatır. Sorularının bitiminde Kafka bir jeste bulunur. Ellerini kaldırdı, parmaklarını aralayıp gergin uzattı. Bu suskun jeste sorular kesinliğini yitirir. Gergin uzatılan parmaklar bir yandan savunma, gerileme ve geriye itip uzaklaştırma işareti ve son derece açık seçik bir meşru müdafaa simgesidir. Öte yandan takdis amacıyla ellerini bir kişiye uzatan kutsayıcı bir kimse de parmaklarını gergin uzatır ileri. Dolayısıyla Joseph K. bu jestiyle yargıyı kabullenmiş, onu evet diyerek karşılamış ve ölümü mahkemenin ellerinden hoş geldin diyerek almıştır. Kutsayarak kalkan ellere Prag'daki Yahudi gömütlüğünde hala rastlanır. Belki de Kafka için Joseph K.'nın iki anlamlılığının en son belirtisinin esin kaynağını bu gömütlük oluşturmuştur. Aşırı bir belirsizlik romanın son cümlesinde de duyurur kendini. Bir köpek gibi, dedi K. Sanki bunun utancının kendisinden sonra da yaşaması gerekiyordu. Neyin utancıdır bu? Neden dolayı duyulan utançtır? K'nın bir köpek gibi ölüp gitmesinin mi? Yoksa mahkemenin bir köpek gibi onun işini bitirmek zorunda kalmasının mı utancı mı? Davasını kaybeden insanın utancı mı? Ya da onun suçunu kanıtlamayı ihmal eden mahkemenin utancı mı? Kendi sorumsuzluğunu kanıtlaması için K'ya sorumluluk bilincinin aşılanmasını sağlayan mahkemenin utancı mı? İnsanın K'nın önünde çıplaklığından duyduğu utanç mıdır bu? K'nın vücudu da cellatların ellerinin altında yarı çıplak olarak uzanmış yatar. Ya da ressam Tüsorelli'nin atölyesinde gerçek bir aklanmanın var olmadığını öğrendiği zaman mahkeme hesabına duyduğu bir utanç mıdır bu? İnsanın kendi canına kıymaya yanaşmaması karşısında onu katledip canına kıyan bir otorite hesabına duyulan bir utanç mı? Tanrıçası av tanrıçası olan bir adaletten dolayı duyulan bir utanç mı? K'dan sonra yaşayacak olan utanç, kanun acımasızlığından ve hala tanrısal olarak el üstünde tutulan bir aydının öldürücülüğünden dolayı duyulan bir utanç mı? Bilmiyoruz hangisidir bunların. Çünkü Kafka'nın kendisi de bilememiştir. Mahkeme gibi Kafka da yalnızca suçlamada bulunur. Joseph K'nın yaptığı gibi suçlamalara suçlamalarla karşılık verebilir. İnanç gücünden yoksundur. Romanın bu yerinde Kafka taşra adama dönüşür. Okuyucu da onunla birlikte aynı dönüşümü geçirir. Böylece Kafka kendisine karşı dava açtığı mahkemenin gerek rezaletini gerek korkunç büyüklüğünü ortaya kor. Kitabın sonu 30 Aralık 2009 sayfa 343.